Suna Yakın'ın bir saate bin kitabın ışığını sığdırdığı, bilgiyi hüzünlendiren ve güldüren öykülerle sunduğu Veşaire Veşaire başlıyor.
Merhaba, Kafa Radyo'da yeni bir Veşaire Veşaire programında sizlerle birlikteyiz. Amerika'nın Chicago kentinde 1912 yılından beri yayınlanmakta olan Poetry adlı şiir dergisine bir şiirseverin 100 milyon dolar bağışladığı haberi gazetede yer alınca bir okurum beni aramıştı ve demişti ki ama Sunay Bey bu haksızlık. Haksızlık Amerikalı bir şarkıcı Ozan'ın yaptığı şu önerideydi. Demişti ki Pasifik Okyanusu'nu tam ortasında Pasifik Okyanusu'nun tam ortasındaki Marshall Adası'nı alıp şiir cumhuriyeti yapalım. Bu adanın gayri safi iç üretim değeri 90 milyon dolar olduğu için adaya kolayca sahip olur ve dünyanın ilk şiir cumhuriyetini ilan ederiz. Evet, işte bu haber üzerine bir okurum beni aramıştı ve demişti ki ama Sunay Bey bu haksızlık. Evet bu haksızlık. Neden? Çünkü dünyanın ilk şiir cumhuriyeti 1992 yılının 9 Mayıs günü İstanbul'da ilan edilmişti. Amerikalı şairlerle ortak yanımız şiir cumhuriyetini bir adacıkta ilan etmemizdi. Biz Kız Kulesi'ni ki Boğaz'ın girişinde küçük bir adacıktır şiir cumhuriyeti olarak ilan etmiştik. Onlar da Pasifik Okyanusu'nda bir ada satın almayı düşünüyorlardı. Yani ortak yön ikimiz de şiir cumhuriyetini bir adada ilan etmeyi düşünmüştük. Ama tek benzerlik de buydu. Çünkü biz Atak adlı balıkçı motoruyla Salacak'tan yola çıktığımızda adayı satın almak için para taşımıyorduk yanımızda. Rafları şiir kitaplarıyla dolu küçük bir kitaplık götürüyorduk Kız Kulesi'ne. Yani biz şiir cumhuriyetini paranın değil şiirin gücüyle ilan etmiştik. Amerikalı şairlerin akıllarına ancak büyük bir servete konduklarında böyle bir fikir gelebilirdi. Dünyanın her yerine paranın hükmettiğine inananların tapınağı olan ikiz kulelerin yıkılması bile onları uyandırmamıştı. Yine de bu düşünce satın aldıkları Bikini Adası'na nükleer bomba denemeleri yapıp doğayı yok etmelerinden daha iyiydi. Yani bir adayı nükleer bombalar için kullanmak yerine şiir cümleti ilan etmek onların tarihinde olumlu bir gelişme elbette. Ha itiraf etmeliyim ki yaratıcılıkları, Amerikalı şairlerin yaratıcılıkları, düşleri bizdeki kimi şairlerden daha ileride. Biz dünyanın ilk şiir cumhuriyetini Kız Kulesi'nde ilan edip şiir akşamları düzenlerken düşlerimizi, emeğimizi karalamaya çalışan sözüm ona şairler de yok değildi. Bu haber üzerine anlıyorum ki, daha doğrusu şüphe ediyorum ki onlar Amerika şiir istihbaratına çalışıyorlardı. Sözünü ettiğim Amerika'da bir adayı satın alıp şiir cumhuriyeti ilan etme haberi 2002 yılının yani günümüzden 20 yıl öncesinin 26 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yer almıştı. Ve Engin Aşkın, haberi yapan Engin Aşkın şöyle diyordu. Kuzey Amerika'da kendilerini özgün bir evrenin bireyleri olarak gören ve sanatsal çevrelerini bir ulus diye değerlendiren Ozanlar, şiir ulusunun Chicago'daki utkusunu kıvançla kutluyorlar. Haber böyle. Biz ise sanatsal çevrenin dışına çıkıp kitap severlerle kutlamıştık şiir cumhuriyetini. Evet, ne de olsa postacı Mario Jimenez'in Pablo Neruda'ya söylediği şu sözü çok sevmiştik. Ne diyordu? Postacı Mario Jimenez Pablo Neruda'ya. Ha Mario Jimenez kim mi? Ünlü Şileli şair Neruda'nın postacısı. Bu Mario Jimenez Neruda'nın şiirlerini kendi yazmış gibi aşık olduğu kadınlara okuyordu. Neruda bunu duyunca çok kızdı. Ya demişti. Sen benim şiirlerimi sen yazmışsın gibi nasıl okursun? Mario Jimenez şu unutulmaz yanıtı verir Neruda'ya. Neden kızıyorsun? Şiir yazanın değil, ihtiyacı olanındır. İşte biz de bu söze inanarak şiirsever, kitapseverlerle ilan etmiştik şiir cumhuriyetini. Ha şiir cumhuriyetine gelmek için, yani düzenlediğimiz şiir akşamlarına gelmek için yanınızda sadece bir şiir kitabı getirmeniz yetiyordu. Dileyen herkes şiir okuyabiliyordu Kız Kulesi Şiir Cumhuriyeti'nde. Şairler ve şiirseverler Üsküdar'dan kalkan motorlarla birlikte yolculuk ediyorlardı Kız Kulesi'ne. Bir şiir akşamında motoru kaçıran şair kardeşim İdris Atmaca'nın kiraladığı kayıkla bu Kız Kulesi'ne doğru kürek çekerek gelişi hala gözümün önündedir. Kız Kulesi Şiir Cumhuriyeti'nde düzenlediğimiz her şiir akşamından sonra adayı temizlerdik. Sadece şiir akşamından sonra değil, şiir etkinliğini düzenleyeceği günün sabahında da Kız Kulesi'ni süpürmeye başlardık. Sahi kaç kez süpürdük Kız Kulesi'ni? Ha şiirseverleri ellerimizdeki üzüm sepetleriyle karşılıyorduk. Kış aylarında da kulenin içinde toplanır, rüzgarın titrettiği yüzlerce mumun ışığında okurduk şiirlerimizi. Düşünsenize, İstanbul'da kar yağıyor, Kız Kulesi'ndesiniz ve içeride şiir okuyoruz. Kız Kulesi'nin o kapalı mekanında, o merdivenlerinde, duvarları arasında yüzlerce mum aydınlatıyordu okunan şiirleri. Yalnızca İstanbul mu, dünyanın hiçbir yerinde şiire böylesine yakışan buluşmalar yaşanmamıştı arkadaşlar. Ha, ama yüzümüzün gülmediği şiir toplantıları da yok değildi. Sivas'ta yakılan şairlerin anısına düzenlediğimiz etkinlikte ya da Uğur Mumcu katledildikten sonra düzenlediğimiz etkinlikte yine şiirler okuyorduk ama bu sefer yüzümüz gülmüyordu. Amerika'da 1912 yılından beri çıkan Poetry adlı şiir dergisine servetini bağışlayan Ruth Lilly 80 yaşında bir büyük anneymiş. 80 yaşındaki Ruth Lilly ölünce bütün mal varlığını, ki 100 milyon dolar az para değil yani, şiir dergisine bağışlamış. Bizim Kız Kulesi Şiir Cumhuriyeti'nin de büyük anneleri vardı. Ha, onların paraları yoktu belki ama şiir akşamlarında acıkanları düşünerek evde yaptıkları poğaçaları, börekleri kuleye taşıyacak kadar zengindi onların gönülleri. İstanbul, sen evlerindeki fırınlarında dünyanın ilk şiir cumhuriyetini doyurmak için hamur işlerinin pişirildiği bir kentsin. Ha, ve bu güzelliğin şair Turgay Fişekçi'nin şu dizeleriyle ölümsüzleşmiştir. Kız Kulesi'ndeki şiir akşamlarına katılanlardan biri olan çok değerli şair Turgay Fişekçi şu dizeleri yazmıştır. Bir annedir Kız Kulesi. Elinde fırından yeni çıkmış, yanmış şeker ve un kokan bir kekle yanımıza gelir akşamüstleri. İçine şiirinizi koyun. Şiirseverler yaşlı kadınların yanlarına getirdikleri börekleri, çörekleri martılarla paylaşırlarken ortaya şiir gibi değil, şiirin ta kendisi bir görüntü çıkıyordu. Düşünsenize, yani şairler Kız Kulesi'ni şiir cümleti ilan etmiş, orada şiir okuyacaklar ve yaşlı kadınlar geliyor, yanlarında, çantalarında, evdeki fırınlarda pişirdikleri kekler, poğaçalar, börekler ve biz onların getirdikleri o hamur işlerini yerken İstanbul'un martılarına da atıyorduk, onlarla da paylaşıyorduk. Şimdi bu şiirin kendisi değil midir? Şair dostum Erdal Olova'da Kız Kulesi'nde düzenlediğim şiir akşamların birinde yazdığı iki dizelik bir şiiri vermişti bana. Şiir şu: Kız Kulesi, meçhul martı anıtı. Kız Kulesi Şiir Cumhuriyeti'nde yaşadığımız iki büyük anne öyküsü vardır. Bunlardan ilki Düzenlediğimiz şiir akşamına katılanları taşıyan bir motorun adacığa yaklaşmasıyla başlar. Kuleye burun kısmından yanaşan motordaki yolcuların inmesi için yardımcı olurken yaşlı bir kadının yerinden kalkmadığını görmüştüm. Herkes inmişti ama o yaşlı kadın iki eliyle hemen kucağındaki çantasını sımsıkı tutmuş öylece oturuyordu. Demiştim ki teyzeciğim gelin inmenize yardım edeyim. Yaşlı kadın şu yanıtı vermişti. Sağ ol evladım, ben Eminönü'nde ineceğim. Salacaktan kalkan motorlar sadece Kız Kulesi'ne şiir severleri taşıyordu. Ama o hanımefendi karşı kıyıya geçen bir motora bindiğini sanmış. O büyük annemize burasının Kız Kulesi olduğunu, motorla beraber Üsküdar'a geri dönebileceğini söyleyince şaşırmıştı. Ne? Kız Kulesi mi evladım? Demişti ve akışlarını kulede gezdirdikten sonra elini uzatmıştı bana, şunları söylemişti. Çocukluğumdan beri hep buraya gelmek isterdim. Hiç inmez miyim? Kız Kulesi'nde anlatacağım ikinci babaanne öyküsü ise bir hanımefendinin yanıma yaklaşmasıyla başlamıştı. Biz şiirler okuyorduk Kız Kulesi'nde. Yaşlı bir kadın yanıma gelmişti ve demişti ki, "Affedersin evladım, acaba ben de bir şiir okuyabilir miyim?" Onu da sıraya yazmıştım. Hatta itiraf ediyorum, onu biraz üst sıralara yazmıştım adını. Çünkü ne de olsa büyüğümüzdü. Sırası gelen büyük anne mikrofonu eline aldığında 4 yıl önce kaybettiği kocasını anarak başlamıştı konuşmasına. Kocası hiçbir şeyini eksik etmemiş, gezdirmiş, tozdurmuş, hatta bir seferinde Avrupa'ya bile götürmüştü kendisini. O büyük annemiz birbirlerini çok sevdiklerini söyledikten sonra elinde tuttuğu kağıdı açtığında dinleyiciler gibi ben de kocası için yazdığı bir şiir okuyacağını sanmıştım. Ama büyük anne şunu söylemişti. Aslında beni kocamdan önce isteyen biri vardı. Onun bu sözleri üzerine Kız Kulesi'ndeki toplanan biz şiir severler ve şairler öylece kala kalmıştık, şaşırmıştık. Şöyle devam etmişti o yaşlı kadın. Olmadı. Babam beni o çocuğa vermedi. İyi de yaptı. Allah razı olsun babamdan. Kocam bir dediğimi iki etmezdi. Çok gezdirdi beni. Severdi gezmesini rahmetli. Ama beni ilk isteyen o çocuk bana bir şiir yazmıştı. Elim varmadı yırtıp atmaya. Kıyamadım, sakladım o şiiri. Gelirken yanımda getirdim. Okuyacağımdan emin değildim ama sizi dinlerken okumaya karar verdim. Ve o yaşlı kadın hepimizin şaşkın bakışları arasında Kız Kulesi'nde güneş Süleymaniye'nin arkasında batarken martı çığlıkları ve vapur sesleri arasında kendisine yıllar yıllar önce yazılmış o şiir okudu. İşte o yaşlı kadının sözlerini ve İstanbul'daki bir evin çekmecesinde yıllardır saklanan bir şiirin Kız Kulesi'nde gün ışığına çıkarılıp okunmasını hayatıma sunulan bir ödül olarak kabul ediyorum. Cemal Süreyya ne de güzel yazmıştı bir şiirinde. Kız Kulesi'nin düş getiren pay senetleri kısa günde kapış kapış gitti. Evet sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, dünyanın ilk şiir cumhuriyetini Amerikalılar değil, biz kurduk. İstanbul'da, Kız Kulesi'nde. Belki de böylelikle yakın tarihte ilk kez bir konuda Amerikalıları geçmiş olduk. Şimdi Kız Kulesi ile ilgili pek çok yazılar görüyorum. Pek çok yazılar. Ama onlarda şiir cumhuriyetinden söz edilmiyor. Sanatı göremeyen, kültür politikalarını anlayamayan insanların İstanbul'un tarih yapıları üzerine yazdığı yazıların hiçbir hükmü yoktur. Sanattan soyutlayarak tarihi, tarih eserleri koruyamazsınız. Bu büyük bir hata. Biz Kız Kulesi'nde ilan ettik şiir cumhuriyetini. Sırtı Amerika'ya dönük, kapısı Anadolu'ya bakan Kız Kulesi'nde. Kız Kulesi, şiir cumhuriyeti, o şiir akşamlarından sonra ne yazık ki bugün dahil işgal altındadır.
Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz.
İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz.
İstanbul'da 4 tane vardır. 3'ü kentin Avrupa yakasındadır. Biri ise Anadolu yakasında. Avrupa yakasında nerededir? Güngören, Telsizler ve Küçükçekmece Gölü'nün kıyısındaki Gümüşbalaz semtinde. İstanbul'un Anadolu yakasında ise Küçükyalı'da çıkar karşımıza. Sözün ettiğim ne mi? Ne midir bu İstanbul'da 4 tane vardır diyen, hani 3'ü Avrupa yakasında 1 Anadolu yakasında olan? Elbette ki sokak tabelası. Bir sokak adından söz ediyorum sizlere. Cemal Süreyya'nın 1973 yılında yazdığı ve yayımlamadığı şiir dosyasında yer alan şu dizelerdeki sokaktır İstanbul'da 4 tane olan. Öyle bir evin kapısından girelim. Kader Sokak 13 Taksim 2. Adresim oldum benim. Cemal Süreyya Kader Sokağı'nın adını öylesine yazar şiirine. Şairin Kader adlı 4 sokaktan birinin dahi yerinin nerede olduğunu bildiğini hiç sanmıyorum. Zaten şiirin beni ilgilendiren yönü de içinde geçen sokak adı değil, şu ilk dizeleridir. Diyor ki o Cemal Süreyya Kader Sokak'tan söz ettiği şiirin ilk dizelerinde. Ne olur bir bebek alalım oyuncakçıdan. Karnına bastıkça bir dakika desin. Cemal Süreyya şiirinde konuşan bebekten söz ediyor. Konuşan ilk oyuncak bebeği Edison yapmıştır. Fakat biz 2. Abdülhamit'in karşı çıkması nedeniyle elektriğin ülkemize geç geldiğini de düşünecek olursak oyuncak bebek yapımının Cumhuriyet sonrasında başladığını söyleyebiliriz. Profesör Bekir Onur, ki yerli oyuncak tarihi üstüne çok güzel bir kitabı vardır, Oyuncaklı Dünya adlı bir kitabı. İşte bu kitabında hocamız oyuncak imalatçısı Ramiz Akyürekli'nin şu sözlerine yer vermiştir. Der ki oyuncak imalatçısı Ramiz Akyürekli: resmin günah telakki edildiği bir ortamda herhangi bir hayvanatı veya herhangi bir tür bebeği imal etmemize imkan var mıydı? Yakın zamana kadar birçok arkadaşımızla bendeniz bizzat mücadele ederek bunun bir maişet meselesi olduğunu, hiçbir imalatçı arkadaşımızın oyuncak imaliyle tanrılık iddiasında olmadığını, onların inançlarının yanlışlığını, yok bebeklerin, hayvanların, canlıların hesabını vermekmiş gibi bir takım düşüncelerin yanlış olduğunu, çoluk çocuğunun rızkını namuslu yoldan temin etmek için bir vasıta olduğunu, oyuncakların çocukların yetişmesi ve terbiyesi hususunda aileye bir mürebbiye gibi yardımcı olduğuna inandırmaya çalıştım. Hatta müftüden fetva dahi aldırdığım bir gerçektir. Evet, ülkemiz oyuncak imalatçılığı tarihinde söz sahibi olan Ramiz Akyürekli, görüldüğü gibi bağnazlıkla mücadele etmiş. Neymiş o bağnazlık? Oyuncaklarda insan ve hayvan fikrinin günah olduğuymuş. Ve bunlarla yakın tarihte bile mücadele etmiş oyuncak imalatçılarımız. Gürel adlı oyuncak firmasının sahibi Mustafa Baybörü de Ramiz Akyürekli'ninkine benzer bir öykü anlatır Bekir Onur'a. Der ki Mustafa Baybörü: 1958'de oyuncağı kestim. Bir sene hiç yapmadım. Arabanın camına çizdiğim insan suretlerinin günah olduğunu söylemişti hocalar. O yüzden bunlar benden can isterse ne yaparım diye korkmuştum. Binlerce canın vebalini nasıl çekerim ben? 1959 yılında arkadaşlar beni aldılar, müftüye götürdüler. Müftü niyetin önemini anlattı bana. Çocukları sevindirme niyetimi hatırlattı. Yaptığım işin sevap bile olduğunu söyledi. Böylece ben de yine oyuncak üretmeye başladım. Evet, işte yerli oyuncak tarihimizin ünlü Gürel markasının sahibi olan Mustafa Baybörü'nün anlattıkları. Bereket versin ki böyle aydın müftüler de varmış. Yani hani herkesi bir bellemeyelim deriz ya, gerçekten de Mustafa Baybörü'nün karşısına çıkan aydın müftülere günümüzde belki daha çok iş düşüyor. İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeki Türk malı arabaların üstlerine çizili insan resimlerin her görüşümde bir kez daha yüreğimi aydınlatıyor 1923 yılında yapılan devrim. Hatırlayın lütfen, şimdi bugün bile hala pek çok siyasetçinin meydanlarda oyuncak dağıttığını görüyoruz ve bu siyasetçiler arasında Cumhuriyet karşıtı, Cumhuriyet'in devrimleri karşıtı, hatta Atatürk'ün aleyhinde konuşanlar olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Acaba onlar oyuncak dağıtırlarken oyuncaklardaki insan figürlerinin ya da hayvan figürlerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemize kazandırdığı sayısız zenginliklerden biri olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlarsa bu gerçeği, oyuncak bebek armağan ettikleri ya da hayvan figürü armağan ettikleri çocuklara bir kız olsun söylemişler midir? Hakkı Özkan'ın 1979 yılında yayınlanan Babamın Türküleri adlı öykü kitabında yer alan öykülerden biri de Oyuncak Bebek Fabrikası adını taşır. Anlatılan, bu öyküde anlatılan, yazarın Baba Ali Yokuşu'nda bir arkadaşıyla konuşurken yanlarına gelip adres soran bir çocuğun öyküsüdür. Şunu sorar öyküde çocuk: naylon bebek fabrikasının nerede olduğunu biliyor musun amca? Çocuk, soruyu soran çocuk, bir gün önce çalışmaya başladığı imalathanenin yerini unutmuş ve yardım istemektedir. Sivas'tan İstanbul'a yeni gelen çocuk çalıştığı yeri bulamazsa kendisini işe koyan amcasından yiyeceği dayağı düşünerek yalvarmaktadır adeta. Yazar Hakkı Özkan çocuğun çaresizliğinden yola çıkarak oyuncak bebeklerin yüzleriyle ilgili şu karşılaştırmayı yapar öyküsünde. Der ki Hakkı Özkan: şimdiye dek gördüğüm bütün bebekler aydınlık, güler yüzlüydü, sevimliydi. Hiçbir korku, endişe taşımıyorlardı. Her zaman neşeliydiler. Hangi eve, hangi apartmana çocuğa götürülürse götürülsün gülmeye hazırdılar. Sanki hepsi de aynı kalıptan çıkmıştı. Onları yapanlardan, meydana getirenlerden hiçbir şeyi taşımıyorlardı. Bereket versin, gülücükleri yüzlerinde donup kalmıştı. Bu çocuğun yaptığı bebekler nasıldı acaba? Bebeklerin o her zaman gülen gözleri yerine kendininkileri, bedenine kıpır kıpır halini, endişeli yüreğini, aklından geçenle korkularını koysaydı, koyabilseydi, kendi harcından katmayı başarabilseydi, çarşıya çıktığında alan olur muydu o oyuncak bebekleri diye düşündüm bir an. Hakkı Özkan, Babamın Türküleri adlı öyküsünde çalıştığı naylon bebek fabrikasının yerini unutan ve naylon bebek fabrikasının nerede olduğunu biliyor musun amca diye kendisine soran o çocuğu öyküleştirir. O çocuğun o telaşını oyuncak bebeklerin yüzleriyle bir araya getirir ve çok güzel sorar: acaba kendi yüzündeki o telaşı koysa o bebeklere, acaba o oyuncakları alan olur muydu? Cemal Süreya'nın kitaplarını almadığı bir şiirdeki adresten yola çıktık değil mi? Kader Sokak'tan bu şiirden söz ettik. Şiirde Kader Sokağı geçiyordu. 4 tane var dedik Kader Sokağı'ndan İstanbul'da. Ama o şiire: ne olur bir bebek alalım oyuncakçıdan, karnına bastıkça bir dakika desin dizeleriyle başlamış Cemal Süreya. Ve öyleyse yine Cemal Süreya'nın o şiirle bitirelim bu bölümümüzü. Alalım ne olur bir bebek, gözlerinde bizim bakışımız olsun.
Yaprakmış dalında yumuşacık, tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik sanmışım. İçindeymişik, yeşilmişik sazmışım. Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık, yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin. Susarmışız öyle bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışım. Oh,
çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik.
Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık.
İçindeymişik.
Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin.
Susarmışız öyle bir sakin derenin. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık.
Beşiktaş Meydanı'nda Hadi Bara ve Zühtü Müritoğlu'nun yaptığı çok güzel bir heykel vardır. Barbaros Hayrettin Paşa heykeli. Bu heykelde ünlü denizcimiz yanında iki deniz eri, yani iki Levent'le boy gösterir. Bu heykelin hemen arkasında ise tarihi bir bina bulunmaktadır. Bu bina deniz müzesine dahildir. Ama Beşiktaş'taki bu deniz müzesi, ki o binanın da yanına yenisi yapılmıştır, ama heykelin arkasındaki bu deniz müzesi olarak kullanılan tarihi bina 1950'li yıllarda Veraset ve İntikal Vergi Dairesi olarak kullanılmaktaydı. Raflarındaki resmi dosyaların solgun bir tarlayı andırdığı, daktilo seslerinin boyaları çatlamış duvarlarda yankılandığı ve damga pulu kokan o odalardan birine konuk oluyoruz. Beşiktaş'taki eski Veraset ve İntikal Vergi Dairesi'nin. Ankara'dan gelen iki müfettiş dairenin işlemlerini teftiş etmektedir. Onların varlıklarının memurlar arasında yarattığı ürperti, sabah oldukları tıraşın yüzlerde bıraktığı jilet kesiklerinde ve ceket düğmelerinde bile hissedilmektedir. Müfettişlerin bulunduğu odanın kapısı aniden açılır ve içeriye güler yüzlü bir genç adam girer. Yaşı bir devlet dairesinde çalışmaya hiç de uygun olmayan delikanlının elinde tuttuğu 3 defter müfettişlerin gözüne takılır. Gösterilen, kendisine gösterilen bir sandalye oturan genç adam, elindekilerden birinin Fransızca, ötekinin İngilizce defteri olduğunu, İstanbul Erkek Lisesi'nde okuduğunu söyleyerek 3. defteri o iki müfettişe doğru uzatır ve der ki: "Bunlar da yazdığım şiirler. Okumanızı çok istiyorum." Bir lise öğrencisi, İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan bir lise öğrencisi, Beşiktaş'taki vergi dairesine hesapları denetleyen müfettişlere yazdığı şiirleri okutmak için gitmiş. Evet, böyle şey olur mu diyorsunuz? Haklısınız. Ama olur. E oldu da. Çünkü o iki müfettişten biri şair Sezai Karakoç, öteki ise şair Cemal Süreyya'ydı. İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan genç bir şair, daha doğrusu şiir heveslisi bir delikanlı, duymuş ki Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya, ki her iki şairimiz de mülkiyelidir, müfettiş olarak Beşiktaş'taki vergi dairesine gelmiş, defterleri dinletliyor. Bunu fırsat biliyor, alıyor yazdığı şiirleri ve onların karşısına dikiliyor. Bu genç şairin adı, daha doğrusu şair adayının adı Ergin Günce'dir. İlk şiir kitabının kapağında Genç Ölmek yazan Ergin Günce'nin adını 16 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya doğru uçan Afyon adlı uçağın yolcu listesinde de okuyoruz. Esenboğa Havalimanı'na inerken düşen uçakta 47 kişi hayatını kaybedecektir. Ölenler arasında 45 yaşındaki Ergin Günce de vardır. Bu kazadan 3 gün sonra Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'nde Ergin Günce için şunları yazar. Duygu dünyasının kapıları edebiyat alanına olduğu kadar espri, kahkaha ve şaka şelalelerine de ardına kadar açıktı. Zeka titreşimleriyle yakalayıp bulduğu esprileri yakın dost çevresinde türlü renklere boyayarak sunar. Bakışlarından duyduğu esprileri de sahiplerinin adlarını vererek parlak yaldızlı kağıtlara sarılmış tatlı kestane şekerleri gibi çevresindekilere cömertçe dağıtırdı. Ergin Günce benim dostum, müvekkilim ve cezaevi arkadaşımdı. Ölüm haberini alınca içim kan ağladı. Uçak kazasında ölen şair Ergin Günce'den geriye pek çok şiir kalır. O şiirlerden birinde Ergin Günce Ay'a şöyle seslenir. Anlat bize bir gençlik maceranı Ay dede. Günler hiçbirimize bir anlam getirmiyor. Saklanıyor bir sırtlan ilişi sepetlerimize. Şiirimizde uçak kazalarını içeren dizeler yoktur dersek pek yanılmayız. Ama bu konuda bir ayrıcalık olarak Engin Turgut'un Uçak adlı şiirini söylemeliyiz. Şair Engin Turgut 12 Ocak 1996 tarihinde Bursa'dan İstanbul'a doğru havalanan uçağıyla Yalova'nın Selimiye köyü yakınlarında dağlara çarpan ünlü müzisyen Ondo Tunç'u şöyle anar. Aşkın bana faydası olmadığını bilsem de uçak uçtu ve dağlarda çiçek aramaya çıktı. Unutma Ondo, Tunç'tan yapılmış biri değilim ama ben de kendime çakılıp kalmışım. Ha, unutmadan şunu da söylemeliyiz ama yani edebiyatımızda uçak düşerken yazılan bir şiir vardır. Evet, garibinize gitti farkındayım. Ama edebiyatımızda uçak düşerken yazılan bir şiir vardır. Hem de uçağın düşeceğini duyar duymaz kaleme alınan bir şiir. Bu şiiri yazan şairin adı Atol Behramoğlu'dur. Haklısınız, ünlü şairimiz, ustamız Atol Behramoğlu'nun adı bir uçak kazası sonrasında üzüntüyle takip ettiğimiz yolcu listelerinde geçmedi. Aman geçmesin de. Peki öyleyse. Nasıl olur da Atol Behramoğlu bir uçağın düşme anını uçak düşerken dizelerine yansıtır? Bu sorunun yanıtını Atol Behramoğlu'nun Düşmek adlı şiirinin içinde bulacaksınız. Ben size şiiri okuyorum. Uçak şimdi düşüyor dedi yanımdaki. Düşmenin bilmesem inmek olduğunu Azerice'de herhalde o saat yüreğime inerdi. Evet sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, geldik bir Veşaire Veşaire programının daha sonuna. Bu programı da sizlere sevgili Samet Karasanoğlu ile birlikte hazırladık. Haftaya yeniden aynı gün ve saatte birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın.
gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Öyle bir şey ki bu kolay anlatamam. Atsan atılmaz, satsan satamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Kalksam duraktan dolmuş gibi, arka koltukta unutulmuş gibi, terliklerimle gelsem sana, sonunda aşkı bulmuş gibi, terliklerimle gelsem sana, hayatımda. Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Kalksam duraktan dolmuş gibi, arka koltukta unutulmuş gibi, terliklerimle gelsem sana, sonunda aşkı bulmuş gibi, terliklerimle gelsem sana, sonunda aşkı bulmuş gibi, sonunda aşkı bulmuş gibi, sonunda aşkı bulmuş gibi.
Ve şaire ve şaire sona erdi.